Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 İsven 1401, Hicri Kameri 11 Şaban 1444 ve Miladi 4 Mart 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla siyasanlarla Sayın Doktor Perşit Bagiryan ile İYİ Partisi'nin altını masadan ayrılması üzerine yapı röportaj, İran basında sıçmalar, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi Tahran'da temaslarda bulundu. Avrupa Birliği, İran ile müzakere yapmak ve temas halinde olmanın gerekli olduğunu belirtti. Hadi Amiri, İran'ın yardımları olmasaydı terörizm yok olmazdı dedi. Türkiye'de 5 siyasi parti lideri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Amerika, Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor. Ve Arabistan'ın Yemen'e son saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'yi kabul etti. İşbirliğini iki taraflı bir mesele olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, işbirliğini ajansın bağımsızlığı ve İran halkının haklarından korunmasına dayalı olarak devam edebileceğini söyledi. Grossi de işbirliklerinin yolunu kolaylaştırmak amacıyla alınan önlemler konusunda ajans ile ortak bir gündem elde etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. Üst düzey heyetin eşliğinde Tahran'ı ziyaret eden Rafael Grossi, bugün İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İsmail ile bir araya geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün Tahran'a geldi. Ajans tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada Grossi'nin İran'ın daveti üzerine üst düzey görüşmeler için başkent Tahran'a gideceği belirtilerek, cumartesi günü İran'dan dönüşünün ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edilmişti.
Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün başkent Tahran'da ortak basın toplantısı düzenlediler. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Grossi ile yapılan görüşmelere değinerek, görüşmenin gündemi İran'ın nükleer endüstrisinin performansı ve kapasitesinin izlenmesidir. Bu görevi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer anlaşma kapsamında ajansa devretmiştir dedi. İslami tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedikleri, hatta diğer ülke ve şirketlerin İran'la işbirliğine engel olmaları ve yaptırımları artırmaları nedeniyle İran stratejik eylem yasasına göre taahhütlerini azaltma kararı aldı. Bu da yükümlülüklerimizi azalttığımızda ajansın gelip uyumsuzluk raporu hazırlamasına ve durumdan haberdar olmadıklarını söylemesine neden oldu ifadelerinde bulundu. Ajans Başkanı Rafael Grossi de İran'la olan çalışmaları ilerletmeyi hazır olduklarını belirterek İran ile birlikte bazı konularda şeffaflık göstermeli ve İran'ın nükleer programına ilişkin garantiler konusunda işbirliği yapmalıyız dedi. Ajans Genel Müdürü nükleer tesislere yönelik saldırı tehditlerine işaretle nükleer santrallere yönelik her türlü askeri girişiminin kınandı ve yasa dışı olduğunu ifade etti. İran'da bulunduğu için memnuniyetini de dile getiren Grossi, İran ile işbirliği ve çalışmaların daha da bitmedi ve devam ettiğini kaydetti. İşgal rejimi İsrail'in NPT üyesi olmadığına ve onlara karşı farklı bir anlaşmaları olduğuna dikkat çeken Grossi, kendine göre tüm ülkelerin NPT üyesi olmaları gerektiğini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'ın nükleer programının bilgilerinin Batı medyasına sızdırılmasına ilişkin bir soru üzerine, bilgilerin sızmasına ilişkin duyduğu her haberden öfkelendiğini ve bu raporun tüm üyelerin elinde olduğunu ve kendisine de olaydan memnun olmadığını ifade etti. Üç mekanla ilgili sonuca varmalarının söz konusu olup olmadığına ilişkin Ajans Genel Müdürü, hummalı şekilde çalıştıklarını ifade etti. Çeşitli ülkelerin çeşitli hedeflerle kendi etkinliğini kullanmaya çalıştıklarına dikkat çeken Grossi, İran ve ajansın birbiriyle işbirliği yapmasının gerektiğini ve bu tür diğer ülkelerin etkili olmayacağını söyledi. Grossi ayrıca ajansın hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanmadığını, yönetim kuruluna sahip olduklarını ve kimseden izin almadıklarını denetim anlaşmaları altında çalışmalarından önemli olduğunu kaydetti.
Avrupa Birliği sözcüsü Katar'ın El Cezire kanalına verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin İran ile müzakerelerin ve temasların gerekliliği konusunda fikir birliği içinde olduğunu belirtti. El Cezire'ye röportaj veren Avrupa Birliği sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği'nde İran ile müzakerelerin temasların sürdürülmesinin gerekliliği konusunda fikir birliği var dedi. Daha önce de Avrupa Birliği Dışişleri Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora, Alman dergisine verdiği röportajda anlaşmayı masada tutmak istediklerini, bu sebeple bütün kanalları açık tuttuklarını ama bunun zor olduğunu belirterek, bu sebeple İran'ın nükleer sorunu için tek yol kapsamlı ortak eylem planı ve bizim için de tek mevcut yol bu demişti. Avrupa Birliği sözcüsü Stano ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği yapmasını istediğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan daha önce Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ve barışçıl kalacağını beyan etmişti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik ve savunma fuarında İran savunma sanayisi ürünleri sergileniyor. Bağdat'ta bugün Irak Başbakan Danışmanı Muhammed Sahib el-Daraci'nin katılımı ile 11. Güvenlik ve Savunma Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılış törenine İran'ı temsilen Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanı General Seyyid Hamze Kalenderi katıldı. 4 gün sürecek olan Irak Güvenlik ve Savunma Fuarı'nda askeri, zırhlı araçlar, savaş uçakları ve çeşitli silahlar sergileniyor.
Irak parlamentosundaki El Fetih İttifakı Başkanı Hadi Amiri, dini merciliğin fetvası, direnişin rolü ve İran İslam Cumhuriyeti olmasaydı terörizm yok edilemezdi dedi. Irak El-Fetih İttifakı Başkanı Amiri bugün yaptığı açıklamada direnişin Amerikan işgal ve terörizmle mücadeledeki eşsiz rolüne vurgu yaptı. El-Gadir Haber kanalının bildirdiğine göre Amiri açıklamasında direniş olmasaydı Irak'ta olmazdı ve diktatör Baas rejimi bugüne kadar ayakta kalırdı. Ancak Irak milletinin iradesi sonucu işgalci Amerika bu ülke topraklarından ihraç edildi. Amiri sözlerinin devamında dini merciliğin fetvası, direnişin rolü ve İran İslam Cumhuriyeti olmasaydı terörizm yok edilemezdi dedi.
İran yapımı iki film İsveç'te gösterilecek. Muhtar Abdullahi'nin Taşların Arasında ve Muhammed Kemal Alevi'nin Tek Boynuz adlı filmi İsveç'te düzenlenecek olan Uluslararası BAF Film Festivali'ne katılacak. Yönetmenlerini Muhtar Abdullahi'nin yaptığı Taşların Arasında adlı film bu sene 40.'si İsveç'te düzenlenecek olan Uluslararası BAF Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı. Bunun yanı sıra sinemacı Muhammed Kemal Alevi'nin yönettiği Tek Boynuz adlı kısa film de bu festivalde sinema severlerle buluşacak. Uluslararası BAF Film Festivali 11-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.
CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masada yer almayacağını açıklamasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden 5'inin genel başkanları bir toplantı gerçekleştiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde giriş yapmış durumda. Parti merkezini İlk gelen isim CHP'lileri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu parti merkezi binasına girişte Halkın Umudu Kılıçdaroğlu sloganı ile karşılandı. Türkiye'deki gelişmeleri arkadaşımız Kasım Avcan'dan dinliyoruz.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Altılı Masa'nın adayının kim olacağı tartışılıyordu. 5 siyasi parti liderinin uzlaştığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel idare kurulunda aldığı yetkiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hayır dedi. Adaylık çağrısında bulunduğu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise genel başkanları Kılıçdaroğlu'na tam destek açıklaması geldi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Programımız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece Ceberut Sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin. Bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti Partilerden yapılan değerlendirmelere göre masada bir uzlaşma olmazsa Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceği konuşuluyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinde belediye başkanları ile buluşmasında pazartesi günkü altılı masa toplantısına katılacak mısınız sorusuna genel idare kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım yanıtını verdiği öğrenildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Akşener'in toplantıda bugün saat 17'de 5 lider arasında gerçekleşen liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi. Haber Globo'nun aktardığına göre Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü altılı masa toplantısına dair soruya ise genel idare kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım yanıtını verdiği öğrenildi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdiki dökülen taşları toplama gibi bir derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin altını masadan kalkması sonrası Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altını masadan kalkmasının ardından bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 12. toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıklamıştı.
Amerikan güçleri Suriye'nin El Cezire sahalarından çıkardıkları petrol yüklü tankları Kuzey Irak'a götürdü. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Amerikan güçleri Suriye'nin El Cezire sahalarından çıkardıkları petrol yüklü tankerleri Kuzey Irak'a götürdü. Üstü kapalı kamyonlar ve çalıntı petrolle dolu tankerler de dahil olmak üzere 23 araçtan oluşan bir konvoyun Suriye topraklarından Yarubiyah kırsalındaki yasa dışı El Mahmudiya geçidinden Irak'a geçtiği belirtildi. Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Amerika'yı Suriye'deki zenginlik ve kaynakları yağmalamak ve Suriye halkının yaşam hakkını acımasızca ihlal etmekle suçlamıştı.
Son iki ayda Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sa'da vilayetindeki sınır kasabası Şada'ya düzenlediği askeri saldırılarda toplam ölü ve yaralı sayısının 149 kişi olduğu belirtildi. Al-Masire televizyonuna göre Raze Hastanesi'nin başkanı Abdullah Masra, son iki ayda Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sa'da vilayetindeki sınır kasabası Şada'ya düzenlediği askeri saldırılarda toplam ölü ve yaralı sayısının 149 kişi olduğunu açıkladı. Son aylarda Sa'da vilayeti baş olmak üzere Yemen'in sınır bölgelerine yönelik hava saldırılarına yoğunlaştıran Suudi Arabistan neredeyse her gün bu bölgelere hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılından Mart ayından beri Yemen'e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini de yarattı.
İsviçre Federal Parlamentosu, Maraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye ulaştırmaya çalışılan yardımların önündeki kısıtlamaları gevşettiğini açıkladı. İsviçre medyasına göre Federal Parlamentosu'nun resmi internet sayfasında yapılan açıklamada 3 Mart 2023 tarihinden itibaren Suriye'de çalışan insani yardım aktörlerin çalışmaları için gerekli iş ilişkilerini kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetti ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği de Suriye'deki depremzedelere yardım göndermeyi kolaylaştırmak için Suriye'ye yönelik yaptırımlarını 6 ay süreyle gevşeteceğini bildirmişti. Dünya Bankası Şubat ayında yaşanan yıkıcı depremin Suriye'ye yaklaşık 5,1 milyar dolara mal olduğunu duyurdu.
Amerikan Başkanı Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle çok zor bir durumda karşı karşıya olduğunu söyledi. Sputnik'in haberine göre Amerikan Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle içinde bulunduğu zor durumu kabul etti. Bu görüşmede Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle ülke içinde çok zor bir durumda olduğunu söyledi.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki operasyonlarda yaklaşık 500 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Venezuela Dışişleri Bakanı'nın İran ile ilişkileri vurgusuyla ilgili. Venezuela Dışişleri Bakanı Lübnan'ın El Meyadin kanalına verdiği röportajında ülkesinin diğer ülkelerle ilişkilerini değerlendirerek İran İslam Cumhuriyeti Venezuela'nın eski ortağı sayılır dedi. Ivan Hill Pineto, Caracas ile Tahran arasında yakın işbirliği olduğunu belirterek İran Venezuela'nın kadim bir müttefikidir dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı sözlerine şunları da ekledi. Venezuela, İran ile önümüzdeki 20 yıl için stratejik bir ittifak planı imzaladı. Pinto, Venezuela'nın Rusya ve İran ile ilişkilerinin değerlendirilmesine ilişkin Caracas'ın Tahran ve Moskova ile yakın ilişkisi olduğunu belirterek şunları söyledi. Enerji, gıda, bilgi teknolojisi ve ulaşım alanlarında çok sayıda proje gerçekleşmektedir. Rusya ve İran'ın uzun süredir Venezuela'nın müttefiki olduğunu vurgulayan Hill Pinto şunları da kaydetti. Caracas, Tahran ve Moskova ile sürekli temas halinde ve onlarla çok güçlü ilişkileri var. Son örnekte İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısının oturum aralarında bir araya geldi. Venezuela yetkilisinin İran ile ülkesi arasındaki uzun yıllara dayanan ve kapsamlı ilişkileri yaptığı vurgu, biri Batı Asya, diğeri Latin Amerika'da bulunan iki ülkenin coğrafi uzaklığına rağmen görüşleri ve ortak çıkarları dikkate alındığında anlam kazanmaktadır. İran'ın son 10 yıllarda başta Amerika olmak üzere Batı'nın hegemonik ve sultacı politikalarına ve eylemlerine karşı çıkan Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri her zaman genişleyerek gelişmektedir. Özellikle İran, emperyalizme ve Amerika liderliğindeki küresel istikbare karşı uzun bir mücadele geçmiş olan Bolivya ile birlikte Venezuela, Küba ve Nikaragua ile iyi ilişkiler kurmuş ve bu ülkelerle uluslararası forumlarda ve toplantılarda güçlü bir birliğe ve görüş teatisine sahip olmuştur. Bu birlik ise her yerde özellikle de isteklerini ve hedeflerini diğer ülkelere empoze etmek isteyen Amerika'nın tutumları ve eylemleriyle mücadele etmektedirler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Meclis İşlerinden sorumlu yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin'i İran'ın Küba, Nikaragua, Brezilya, Şili, Venezuela ve diğer Latin ve Güney Amerika ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu süreçte yeni hükümette de bu ilişkilerin güçlendirileceğini beklediklerini, çeşitli şekillerde geliştirileceklerini vurguladı. Bu bağlamda İran ile Latin Amerika'nın 50 derece ülkeleri arasındaki ilişkiler son yıllarda hep ilerlemiş ve bu ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari, endüstriyel, enerji, sağlık ve diğer alanlarda genişletilmiştir. Buna örnek olarak İran ve Venezuela arasındaki kapsamlı ilişkiler göz önünde bulundurulabilir. Tahran ve Caracas, Amerika'nın İran ve Venezuela'ya yönelik düşmanca politikasını göz önünde bulundurarak ikili ilişkileri ve işbirliğini artırma yaklaşımını benimsemiş ve bu bağlamda Washington'un yaptırımlarına karşı koyma ve karşılıklı yardımlaşma vurgusu yapmaktadır. İran ile Venezuela arasındaki enerji ve diğer alanlarda dahil olmak üzere ekonomik işbirliğine ilişkin olarak Ivan Gil Pinto şunları söyledi. Ticaret ve ürün mübadelesi alanında İran ile mükemmel bir işbirliğimiz var ve bu da zaten gelişmektedir. İnanıyorum ki iki ülke arasındaki ilişkiler en iyi seviyede olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti, Washington'un baskılarına karşı koymak için Venezuela'ya yardım etme politikasını benimsemiştir. İran'dan Venezuela'ya birkaç kez akaryakıt tankerlerinin gönderilmesi iki ülkenin dayanışmasını gösterirken Amerikan tehdit ve komplolarına karşı Tahran ve Caracas'ın direniş alanındaki ortak yaklaşımının bir simgesi olarak değerlendiriliyor. Bu konu Washington'un İran ve Venezuela'ya yönelik yıkıcı ve baskıcı politikalarının büyük bir başarısızlıkla karşılaştığını ve Amerikan egemenliğine karşı çıkan bu iki ülkeye yönelik tehditlerinin faydasızlığını açıkça göstermektedir. İkili ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda genişletilmesi yönündeki son adım İran ile Venezuela arasında doğrudan deniz taşımacılığı hattının kurulmasıdır. Caracas'taki İran Büyükelçiliği yaptığı açıklamada İran ile Venezuela arasındaki direkt deniz taşımacılığı hattının iki ülke iş adamlarından desteklemek amacıyla son bir aydan beri kurulduğunu duyurdu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz G20 oturumunun sonuçsuz kalması ile ilgili. G20 üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının oturumu sonuç bildirgesi yayınlanmadan Hindistan'daki çalışmalarına son verdi. Oturumun sonuçsuz kalmasının en önemli nedeni Amerika ile Rusya arasında Ukrayna krizi üzerinden sözlü tartışmaya yol açan görüş ayrılıklarıdır. Ayrıca G20 üyesi ülkeler arasında da bu krize ilişkin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Yani Amerika, G20 toplantısını Rusya üzerinde baskı kurmak için bir araç olarak kullanmaya çalıştı ancak bu süreçte başarılı olamadı. Almanya'da yayımlanan Tagesschau gazetesinin haberine göre Ukrayna krizi G20 Dışişleri Bakanları toplantısına gölge düşürdü. Yeni Delhi ve bu toplantıya katılanlar bu konuda sert tavırlar aldılar ve sonunda toplantı bir açıklama yapılmadan sona erdi. Siyasi meseleler uzmanı Mohsen Rui Sefet bu konuda şöyle bir değerlendirmede bulundu. Belki cesurca bir değerlendirme yapılırsa G20 toplantısını Hindistan'ın ve uluslararası toplumun Ukrayna krizine ilişkin çelişkili görüşlerini yansıtması olarak değerlendirebiliriz. Başka bir ifadeyle Amerika'nın bu durumda Rusya'nın tecrit edileceğine dair iddialarına rağmen Ukrayna krizine ilişkin görüş ayrılıkları ve ihtilaflar Washington'un iddiasının doğru olmadığını ve uluslararası toplumun Ukrayna krizine ilişkin Washington'un görüşüne sahip olmadığını gösterdi. Hindistan'daki G20 Dışişleri Bakanları toplantısının koşulları çok kötüydü. Öyle ki Rusya Dışişleri Bakanı toplantıyı saçma ve gülünç bir toplantı olarak nitelendirdi. Aslında bu uluslararası toplantıları düşmanları ve rakiplerine karşı kullanmaya çalışan Amerika'nın oyunlarından biri olarak değerlendirmek mümkün.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jayshankar, ülkesinin savaşın sonuçlarından en çok zarar gören ve acı çeken fakir ülkelerin aleyhine olan bu çatrağı dolduramadığını itiraf etti. Ona göre yakıt ve gıda maliyetleri çok önemli konulardır ve ihmal edilmesi gerçekten de zararlı sonuçlar doğurur. Siyasi konularda uzman olan Ferjad Emin diyor ki, Amerika tüm uluslararası toplantılarda her zaman şantaj politikası izliyor ve bu toplantıları ve bu tür küresel birleşmeleri kendi çıkarında kullanmaya çalışıyor. her zaman anlaşmazlıklara neden olan ve başarısızlıklarına yol açan bir sorunla karşı karşıya kalındı. Bunun da Amerika'nın eylemlerinden kaynaklanıyor. Bu, Amerika'nın uluslararası toplantıları politize ederek kendi çıkarı için azami kar politikası izledi anlamına gelir. Fakat ülkeler bağımsız bir pozisyon alarak Amerika'yı bu konuda yenmeyi başardılar. Her halükarda G8 grubu kararları uluslararası gelişmelere etkileyebilecek dünya nüfusunun 1/3'ünü, dünya ekonomisinin %80'ini ve dünya ticaretinin 3/4'ünü oluşturuyor. Ancak Amerika bu zirveleri kendi politikaları lehine kullanmaya çalışarak uluslararası sisteme ciddi zararlar vermektedir ki Hindistan Dışişleri Bakanı bunu açıkça belirtmektedir. Ancak Ukrayna'daki kriz sadece küresel ekonomiyi ve güvenliği etkilemekte kalmamaktadır. Gıda durumuna ve temel hususlara da gölge düşürüyor. Ancak Amerika'nın Rusya'ya karşı bir fikir birliği oluşturmadaki başarısızlığının bir simgesi ortaya çıkmış durumda. Aslında bu Amerika'nın da iddia ettiği gibi Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı herhangi bir koalisyon oluşturulamadı ve Amerika'nın müttefiği olan sınırlı sayıdaki ülke dışında Washington'un pozisyonunu kimsenin desteklemediği anlamına da geliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi
sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye basınında çıkan haberlere göre Meral Akşener geçtiğimiz günlerde, özellikle dün yapılan Cumhurbaşkanı aday belirleme toplantısında 5 partinin aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtiklerini, İYİ Parti'nin ise 2 isim önerdiklerini aktardı. Akşener bu 2 ismin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Şimdi İYİ Parti liderinin genel idare kurulu toplantısının ardından siyaset gündemine böylesi damga vuran açıklamalarıyla gündemde çeşitli aslında çevreler tarafından tartışılıp konuşuluyor. Muhalefet cephesi önümüzdeki seçimlerde nasıl bir performans sergileyecektir iktidara karşı ve iktidar cephesi için bunun getirileri neler olacaktır? Bunlara kısaca bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Bageryan hocamız bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar, yayınlar efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Siz de muhakkak duydunuz bu haberi. Şimdi Sayın Akşener'in aniden böyle bir karar almasını söylüyorlar kimi çevreler. Oysa bana göre ani bir karar değil. Çünkü aday belirleme konusunda her 6 aday da kendi fikirlerini, görüşlerini ortaya koymuş. Demek ki İYİ Parti'nin istediği olmamış ve şimdi böylesi Sayın Akşener altılı masadan çekilmeyi açıklamış. Ancak bu şimdiki durumda özellikle iktidar partisi için konuşacak olursak ne anlama gelmektedir Sayın Bageryan? Biz İYİ Partisiz bir muhalefeti Erdoğan'ın karşısında nasıl tanımlamalıyız acaba?
Anladım. İlk etapta isterseniz bir altılı masa kuruluş felsefesine birlikte bir bakalım.
Lütfen. Yani
bunların bir dava vardı. Davamız şudur, demokrasidir. Tek adam yönetim şekli değildir. Biz bir altılı, yani altılı masa şu anlama gelir. Yani biz bir demokratik bir grup olarak gruplaşma ile yani çoğunlukla, yani daha doğrusu tabiri caizse pluralizm vasıtasıyla biz bir yeni bir yönetim sistemi daha doğrusu sunmak istiyoruz. Konu buydu. Tabii farklı fikirler vardı burada. O zamanları hatırlarsınız, Sayın Erdoğan da sürekli diyordu ki bu masa zaten fazla durmaz, bu masa dağılacak. Ama Sayın Erdoğan'ın istediği dağılım bu kadar dağılım değildi, daha fazla bir dağılım şekliydi. Çünkü zaten burada dikkat ederseniz diğerler, daha doğrusu Sayın Akşener'in ayrıldıktan sonra daha onların bağlantıları daha çok pekişti. Yani daha çok sağlamlaştı. O bakımdan sanki Sayın Akşener oraya hiç ait değildi, oraya hiç bağlı değildi diye bir daha doğrusu bir hava yaratıldı. Fakat burada bir mesele var. Peki burada kim ne kazanacak? Yani sonuçta ne olacak diye. Çünkü sorunuz itibariyle herhalde bunu öğrenmek istiyorsunuz. Şimdi iktidar sürekli bu masa dağılacak. Hatta ben net hatırlıyorum ki MHP cephesinden de sürekli Meral Akşener'e de dön çaresi yaptılar. Yani daha önce zaten masa varken daha doğrusu. Fakat bunların bir tabiri vardı. Bu masanın ayağı diyor, daha da bir gizli bir ayağı var. O gizli ayağı HDP diyordu. Tabii siz de şu şekilde Sayın Meral Akşener'in HDP ile bağdaşmasını ya da birleşmesini hiçbir şekilde düşünemezsiniz. Yani buna öyle bir şey kabul edemiyorlar. Yani her ne kadar MHP'li İyi Parti yeni bir parti olsa ama MHP kökenli bir partidir. Dolayısıyla bunların esas meselesi HDP'ydi. Ama bu mesele ki Sayın Kılıçdaroğlu kendisini aday belirledi. Aylar önce, hatta bir ay önce, deprem öncesi zaten hatırlarsanız büyük bir poster ya afiş asmış merkez binasında. Gelmekte olan geliyor. Yani öyle bir, yani herkese bir duyuru yaptı Sayın Kılıçdaroğlu ki ben geliyorum diye. Hatta aylar öncesinde gidelim isterseniz birlikte. Sayın Kılıçdaroğlu bir Amerikan seyahati vardı. Bir İngiltere seyahati vardı. Bir Almanya seyahati vardı. Dolayısıyla bir şekilde olur ya da olay ya da onayları yurt dışından almıştır. Yani bu belliydi. Fakat altılı masanın dağılımı esas itibariyle bunun belki kaderindeydi. Burada esas şöyle bir şey var. Bu şöyle düşünüyorlar. Yani bir bazı bir cephelerde şunu düşünüyorlar. Peki masa mı dağıldı? Yani şimdi ya da İyi Parti dağıldı. Yani bunu da düşünmek lazım. Çünkü iktidar cephesinde şu anda bir değişiklik yok. Hatta gülümsüyorlar. Yani bakın bizim dediklerimiz ortaya çıktı. Ama burada İyi Parti az bir milletvekiliye sahip değil. Yani bir belli bir yeri var mecliste.
Aynen.
Bir de belli bir seçmen kitlesi var. Evet. Bu seçmen kitlesi her zaman MHP için bir alternatiftir. Yani MHP'li olup da Cumhur İttifakı'na oy vermek istemeyen İyi Parti'ye daha doğrusu ya da Millet İttifakı'na oy verebilirdi. O şans şimdi ortadan kalktı. Yani o şans kalktı.
Evet.
Bana göre bu gidişata göre bu seçim ikinci tura kalacak. Yani birinci turda bir şey zor çıkacak. Yani peki, öyle gözüküyor.
Tahran Radyosu.
Peki hocam, şimdi İyi Parti'nin bu altılı masadan ayrıldığına göre sizce HDP bir alternatif olarak kullanılabilir mi?
Şöyle, siz illaki bir altılı, yani altı kelimesi olsun diye düşünüyorsanız,
evet,
bunlar sonuç itibariyle belki başka bir ufak bir partiyle, yani küçük çapta bir partiyle konuşup da onu altılıya dönüştürebilirler. Yani ama HDP hiçbir şekilde açık ve saçık bir şekilde bu saatten sonra katılmaz. Ama HDP bu şekilde bunlara anlaşma yapabilir. Çünkü HDP kendi oylarını zaten, hele depremden sonra zaten AK Parti iktidarına ya da MHP iktidarına vermezdi. O biraz muallakta kaldı. Esas ben şunu düşünebilirim ki şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bir oh dedi. Yani rahat etti bana göre. Yani şimdi çünkü HDP engeli daha doğrusu burada bir sorun vardı. HDP'ye konuşamıyordu ya da dahil edemiyordu. Şimdi dahil etmesi de gerek yok. Yeter ki bunların, bakın, bir iki cephe var şu anda. Bir Sayın Erdoğan var, bir de Erdoğan karşıtı var. Başka bir şey yok yani şu anda Türkiye'de, dikkat ederseniz. O bakımdan hatta Sayın Akşener de ayrıldıktan sonra biliyorsunuz hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem Ankara'ya göreve çağırdı. Yani sanki bir isyan görevine çağırdı. Ama onlar da biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldılar. Yani o görev, yani o çağırmasıyla bir şey olmadı. Ben hatta İyi Parti'den istifalar başlayacağını da düşünüyorum. Ne kadar istifa, belki 5-10 ya da 20 tane olabilir ama psikolojik olarak bayağı bir etkili olabilir. O bakımdan ben dediğinize katılıyorum. Yani HDP artık bu altılı masaya katılacak ki zaten başından beri Böyle bir düşünce vardı. Çünkü Kürt oyları biz sizinle bir program yaptık aylar öncesi. Ben net hatırlıyorum ki bu seçimin kaderini Kürtler belirleyecekler. Bu ifadeyi kullandık.
Evet.
Hala aynı ifadeyi kullanıyoruz. Ama bu şey, şu anda Kürtler daha rahat. Belki bu altılı masa ya da beşli masa sizin tabirinize göre beşli masaya da katılabilir ama katılım tam bir başka bir partinin katılımı değil. Yani oradan bir teknokrat çıkmaz.
Evet.
Onlar ancak belki bir iki bakana söz verebilirler ve dolayısıyla HDP oylarını alabilirler. Ben öyle düşünüyorum efendim.
Anladım. Şimdi bu İYİ Parti'nin ayrılması milliyetçiler için nasıl bir mesaj taşımaktadır sizce? Buna da değinirseniz memnun olurum efendim.
Ben hayatta iki konuyu düşünüyorum. Bakın tek bu siyasette yani konuştuğumuz bir siyaset sahnesinde o büyük tabloya baktığımız zaman tek bir hanımefendi vardı. Yani bir kadın vardı. Yani bir feminizm hareketini Sayın Meral Akşener biraz duruldu şu anda burada. Dikkat edin Avrupa'da şu anda feminizme doğru gidiyor. Yani hatta Almanya ile birlikte diğer Avrupa ülkelerle birlikte bir feminizm hareketi var. Siyasette başka bir yerde söylemiyorum. Şu anda burada bile bir feminizm hareketi olabilir ama durduruldu. Yani şu anda bu biraz Avrupa Birliği'ne biraz tedirgin edebilir. Yani çünkü kendisi yaptı. Kimse bir şey yapmadı. Hatta biliyorsunuz ayrılıktan sonra kendisi masadan tabiri caizse kalktıktan sonra bize kapı gösterildi diye ifade geldi. Yani sanki dışarı etmişler diye da buna dışarı çıkartmışlar diye böyle bir ifade geldi. O ne kadar doğru yanlış bilmiyoruz. Yani o orada yaşanan olaylardı. Fakat burada hem bir feminizm hareketi burada durduruldu hem de MHP'nin itibarı burada biraz ödeledi. Her ne kadar çünkü bakın tekrar söylüyorum Sayın Meral Akşener, Sayın Bahçeli'nin okulundan geldi. Hani burada siz bugüne kadar yani 6 Mart'ı beklemeden ayrılıyorsunuz. Bu 6 Mart'tan sonra ayrılışı olsaydı konu farklı olabilirdi. Biz anlaşamadık, uzlaşamadık olmadı. Bu kalkış çok da yani hayra alamet bir kalkış değil. O bakımdan şu anda bana göre esas MHP'ye yani MHP tabanından yani seçmen kitlesi. Sayın Bahçeli'nin bir seçmen kitlesi var o başka. Ama ortada o ikilemde kalanlar şu anda belki düşünüyorlar da biz İYİ Parti'ye oy vereceğiz. Dolayısıyla İYİ Parti'ye oy vermeyecekler. AK Parti'ye yani Cumhur İttifakı'na vermeyecekler. Esas bu beşli şu anda kalan masa onu düşünmelidir. Çünkü oyu nasıl çekebilirler diye düşünüyorum. Fakat bugün bir haber aldım. Galiba CHP cephesinden de iki kişi de üç kişi Sayın Akşener'le görüşmeye gitti. Haber ne kadar doğru ya da yanlış bilmiyorum. Ben kısa bir haber duydum ama bu olsa bile belki bunu geri çağırabilir ama bence geri gelmez. Yani bu saatten sonra bunun geri gelmesi bir yani hoş bir ifade değil. Fakat eğer ikinci tura kalırsa seçim yani ki bana göre ikinci tura kalacak. O zaman Sayın Akşener ikinci turda güçlünün yanında yer alabilir. Yani o zaman kim daha oy fazla aldıysa tabii ortalamasını da kastetmiyorum. Yani farz edin ki Cumhur İttifakı %30 aldı. Bunlar %25 aldılar. Dolayısıyla o zaman onların yanına geçebilir. Yani güçlünün yanında yer alabilir. Çünkü bu saatten sonra güçlünün yanında yer almazsa onun siyasi hayatı, kariyeri bitecek. Yani bu davranışla birlikte. O bakımdan ben ilerleyen günlerde birkaç istifa İYİ Parti'den bekliyorum. Daha çok fazla açıklama gelmedi ama gelmesi gerekiyor bence.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Bagiryan ile konuştuk. İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılması konusuyla ilgili sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlere sunduk. Konumuza yarın akşamki yayınımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Yemen'de Suudi Savaş İttifakı'nın saldırıları ve dayattığı kuşatmalara karşı protesto gösterisi düzenlenmesi, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Yerevanen'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Başkanı'na gönderdi. Mektupta Siyonist rejimin İran karşıtı iddialarını kıraması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İranlı uluslararası ilişkiler uzmanının Batı'nın İran'a karşı ekonomik savaşı ile ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Hanif Gaffari, düşmanın İran'a karşı hibrit ve ekonomik savaşının oluşumu hakkında şunları söyledi. Hibrit savaş adından da anlaşılacağı gibi belirli bir bileşene dayanmaz. Şimdi İran'la savaşta hem düşmanın doğası hem de düşmanın strateji ve taktikleri değişti. Ve bu yeni hibrit savaşta biri ekonomik bileşen olmak üzere tüm bileşenlerini dikkate almalıyız. İranlı uzman açıklamasını şöyle sürdürdü. Son yaşanan karışıklıklardan sonra düşmanın hibrit savaşın unsurlarının yavaş yavaş gizli katmanlarından çıkıp daha da belirgin bir biçime büründüğüne tanık oluyoruz. Düşman bu bağlamda bölgesel ve uluslararası alanda tüm kapasiteleri ve İran'ın ekonomik alandaki bazı zayıf noktalarından nemalanarak bu hususları İran ile ilişkilerde bir baskı aracı olarak kullanmak istiyor.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Millet İttifakı liderlerinden ve İyi Parti lideri Akşener'in altılı masadan çekilme haberinin dünya medyasında geniş yankı bulması, Siyonist rejimin Cenin'de Filistinlilere saldırılarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısının Lübnan gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı bu ülkedeki krizden çıkmanın tek yolunun bir cumhurbaşkanı seçmek olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, hükümet kurmak için başka adımlar atabilmesi ve hükümetin kapsamlı bir kurtarma planı uygulayabilmesi için Lübnan'ı kurtarmanın tek yolunun bir cumhurbaşkanı seçmek olduğunu vurguladı. Şeyh Naim Kasım şunları söyledi. Lübnan ilerleme ve gelişme yeteneğine sahiptir. Ama bazılarının olumsuz bir bakış açısı var ve Cumhurbaşkanı seçimi konusunda konuşmayı ve uzlaşmayı reddediyorlar. Bazı tarafların sonuçsuz tutumlarında ısrar etmeleri Cumhurbaşkanı seçiminin önünde engeller oluşturmakta ve bu süreci geciktirmektedir. Dışarıdan yardım istemek faydasızdır ve diyaloglardan, şartların hafiflemesinden ve kişisel çıkarların yerine insanların çıkarlarının ön planda tutulmasından başka çözüm yoktur. Şeyh Naim Kasım pazartesi günü Twitter'de şunları yazmıştı. Lübnan'daki dini ve mezhebi fitne seslerine dikkat edin. Çünkü onlar kışkırtmaya ve kaosa davetiye çıkarıyor ve Amerika ve İsrail projesine hizmet ediyorlar.
Hemşeri gazetesinde Irak'ın İran'dan elektrik ithalatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl bir televizyon kanalına verdiği röportajda Irak'ın elektrik üretiminin şu anda 15.600 megawatt olduğunu ve vatandaşlara günde 18 saat elektrik hizmeti verdiğini açıkladı. Fazıl, Irak'ın yaz sezonunda 24 saatlik elektrik sağlamak için 35.000 megawatta ihtiyacı olduğunu söyledi. Irak Elektrik Bakanı, Elektrik Bakanlığı'nın yaz döneminde ihtiyaç duyduğu gazı İran'dan satın almak için anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Daha önce Irak Elektrik Bakanlığı sözcüsü Ahmet Musa el-İbadi, ülkesinin İran'dan doğal gaz ithalatını arttırmayı amaçladığını bildirmişti. Geçtiğimiz Mayıs'ta İran'ın Irak'a günlük 8 milyon metreküp olan doğal gaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyini çıkarmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapılmıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerden biri olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'a yönelik muğlak tutumunu ele alacağız.
...27 Ocak 2023 Cuma günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine tamamen kişisel gerekçelerle bir kişi ateşli silahla saldırmış, saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. En üst düzeydeki İranlı yetkililer Azeri tarafına işbirliği sözü vererek Bakü'den saldırganın yargılanma sürecine katılmasını istedi. Ancak Bakü yetkilileri önceden planlanmış bir eylemle aniden Büyükelçilik yetkililerini aradı ve geçici olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğini kapattı.
Aynı zamanda başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Bakü yetkilileri uluslararası forumlara ve oturumlara katılarak 27 Ocak olayını terör olayı olarak adlandırarak İran'ı güvensiz ve düşman bir ülke olarak tanıtmaya çalıştılar. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nin yayınladığı görüntüler bağlamında İlham Aliyev hükümetine bağlı uzmanların açıklamalarındaki muğlaklıklarına pek çok çelişki ve muğlaklık eşlik ederken Bakü makamlarının bu düşmanca davranışı yüksek bir mecraya girdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nde meydana gelen silahlı saldırı olayla ilgili olarak İran'ın adli ve kolluk kuvvetleriyle her türlü işbirliğinden şüpheli ve muğlak bir şekilde kaçınan Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri, Tahran'daki Bakü Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili soruşturmada İran yasama organı ile işbirliği yapmayı kabul ettiler. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev, Bakü'nün Yasin Hüseyinzade'nin tamamen kişisel hedeflerle gerçekleşen saldırı davasına katılma konusunda Tahran'ın son bir ayda yapılan tekliflerine karşı umursamazlıklarının nedenlerine değinmeden, gerekirse Tahran'daki Bakü Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı soruşturmak için Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Teşkilatı'na bağlı bir grup gönderilecek, dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bakü'nün elçilik olayının soruşturmasında İran adli makamları ile işbirliğine rıza gösterdiğini açıklamasına rağmen Azeri makamlarının bu konudaki akıl dışı iddialarını ve ön yargılarını vurgulayarak Real TV'ye verdiği demeçte şunları ekledi. Devlet Güvenlik Teşkilatı bu olayı terör suçlaması ile soruşturuyor. İran'da Azerbaycan Cumhuriyeti diplomasisine yönelik silahlı saldırının koşulları bu kişinin yalnız olmadığını gösteriyor. Bu çalışma organize edilmiştir. Bu suçun tüm unsurları azmettirenlere ve faillere yargılanmalıdır.
Bakü makamlarının Tahran'a yönelik suçlama ve iddiaları, İlham Aliyev hükümeti yetkililerinin Tahran'daki Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yapılan saldırı bağlamında uygun herhangi bir argüman sunmadığı bir durumda gündeme geliyor. Bunun yerine sürekli olarak bu olayın küreselleşmesini vurguluyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısının açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve yardımcısı ile Bakü'de bir araya geldi. Bu, Bağlantısızlar Hareketi Temas Grubu Başkanlarının Bakü'deki toplantısının arifesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'daki Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı olayından sonra Tahran ve Bakü yetkilileri arasındaki ilk görüşmedir. İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri bir aydan fazla bir süredir İran'a karşı kabul edilebilir hiçbir belge ve kanıt sunmadan asılsız suçlamalarda bulunuyor ve İran'ı uluslararası düzeyde itibarsızlaştırmak için yabancıların tavsiyelerine göre hareket etmeye çalışıyorlar.
Tahran Radyosu.
Çabalara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen terör saldırısı ile ilgili olarak başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere Bakü makamlarının çabaları da Bakü makamları ve müttefikleri için fazla bir sonuç vermemiş gibi görülmektedir. Bu yüzden en başından beri birçok uzman Tahran'daki Bakü Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıya yapay ve uluslararası Siyonizm, İthal Panturkizm ve Bakü hükümetinin bazı güvenlik kurumlarının tehlikeli akımları tarafından planlanmış olarak değerlendirdi. Örneğin Tebriz'de siyaset uzmanı ve aktivist Mehdi Nalbandi şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı iki komşu Müslüman ülke arasında şiddetli gerilim aşamasını geçirmesi amacıyla Tahran ve Bakü arasındaki siyasi ilişkileri bozmak için İsrail tarafından tasarlanan bir oyunun bir parçası olarak görüyorum. Böylece İran kuzey sınırları ile meşgul olurken Şam ve İsrail rejiminden gafil kalacaktır.
Gerçek şu ki geçtiğimiz yıllarda Merend halkından Yasin Hüseyinzade, Bakü'den Golnare Aliyeva hanımıyla evlenmiştir. Ancak iki çocuğu olan Yasin Hüseyinzade ve eşinin sorunları 2022 yılında başladı. Mart 2022'de Golnare Aliyeva bazı idari işler için Tahran'daki Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine gitti. Ancak Tahran'daki Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra bir daha evine dönmedi. Mart 2022'den Ocak 2023'e kadar yaklaşık bir yıl boyunca Yasin Hüseyinzade, eşi hakkında haber almak için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğini defalarca ziyaret etti. Ama kimse olayla ilgilenmedi. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği diplomatlarının ihmalinden bıkan Yasin Hüseyinzade, 27 Ocak 2023 Cuma günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine saldırdı. Bu saldırı sırasında bir elçilik çalışanı hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.
Bu trajik olaydan hemen sonra İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle temasa geçerek Bakü yetkililerine saldırının terörizm olmadığı ve tam bir soruşturma yapıldığı konusunda güvence verdi. Olaydan dakikalar sonra Tahran polis komutanı kişisel hedefle bu eylemi gerçekleştiren saldırgan tutuklandığı açıklamasını yaptı. Buna rağmen İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetini durdurmuş ve uluslararası platformlarda İran'ı şikayet ederek Tahran'a karşı düşmanca tavırlar sergilemiştir. Bakü yetkililerinin bu çalışmaları Büyükelçiliğe yapılan saldırı görüntülerinin utanmadan kesilerek yayımlandığı bir ortamda gerçekleşiyor. Bu konu İlham Aliyev hükümet politikalarını destekleyen uzmanlar tarafından bile eleştirilerek görüntülerin sahte olduğunu belirttiler. Tüm bu sebeplerden dolayı İlham Aliyev hükümetinin Tahran'a yönelik tutum değişikliği bekleniyordu.
D
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli haftalık programımızın sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@wbs.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Enflasyonun tekrar artışa geçmesi,
Bernie Sanders'in gelir ve servet eşitsizliğini eleştirmesi,
Amerika'nın Ukrayna savaşı masraflarının artması,
evlenme oranlarının %60 azalması,
500 Amerikan askerinin intihar etmesi
ve Kongre tarafından casusluk yasasının uzatılması için baskısı,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerika Merkez Bankası Fed, enflasyonu düşürmek konusundaki çabalarını yenileyerek faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğünü, ancak durumun beklendiğinin gerisinde seyrettiğini bildirdi. Fed tarafından Amerika Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık para politikası raporunun Mart sayısı yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell'in haftaya Kongre'de sunacağı raporda finansal koşulların geçen yıl Haziran ayından bu yana daha da sıkılaştığı ve bir yıl öncesine göre önemli ölçüde daha sıkı olduğu aktarıldı.
Arz dar boğazlarının azalması ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana yavaşladığını işaret edilen raporda, enflasyon oranının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin %2'lik hedefinin oldukça altında kalmaya devam ettiği kaydedildi. Raporda yüksek enflasyona yanıt olarak faiz oranlarının hızla artırılmaya ve eldeki menkul kıymetlerin azaltılmaya devam ettiği belirtilirken, komite federal fon oranı için hedef aralığını Haziran ayından bu yana 3 puan artırarak aralığı %4.50 ve 4.75'e çıkardı ve hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngördüğünü belirttiği ifadesi kullanıldı.
Para politikasındaki kümülatif sıkılaşma ve para politikasının ekonomik faaliyet ile enflasyonu gecikmeli olarak etkilemesi ışığında, bankanın geçen yıl Aralık ve Ocak toplantılarında sıkılaşma hızını yavaşlattığı anımsatılan raporda, ancak enflasyonu zaman içinde %2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek amacıyla faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü aktarıldı.
Raporda Fed'in yüksek enflasyonun ciddi zorluklar oluşturduğunun farkında olduğu vurgulanırken, komite enflasyonu %2 hedefine düşürme konusunda kararlı değerlendirmesinde bulunuldu.
iş gücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğini işaret edilen raporda, iş gücü talebi güçlü olmasına rağmen iş gücünün salgından toparlanmasının yavaş olduğu ve salgından önce beklenen seviyelere göre önemli bir iş gücü arzı açığı bıraktığı aktarıldı. Fed'in raporunda iş gücüne katılım oranının salgın öncesindeki seviyesinin oldukça altında kalmasına muhtemel olduğu kaydedildi.
Amerikalı Demokrat Senatör Bernie Sanders, Amerika'yı Rusya ile kıyaslayarak ülkesinin bir oligarşi haline geldiğini belirtti. Amerikalı Demokrat Senatör Bernie Sanders, Amerika oligarşisini Rusya ile karşılaştırdı. Bernie Sanders, ülkesinde her zamankinden daha fazla gelir ve servet eşitsizliği olduğunu belirterek, Amerika'yı Rusya ile kıyaslayarak ülkesinin bir oligarşi haline geldiğini savundu. Sanders, Amerika'daki büyük servet eşitsizliğinin işçi sınıfı insanların masaya yiyecek koymakta zorlanırken en zengin insanlar arasına mülkiyetin giderek yoğunlaşması anlamına geldiğini söyleyerek karşımızda hızla oligarşiye dönüşen bir ulus var. Rusya ve Putin'in oligarşisinden bahsediyoruz. Amerika'da da bu oligarşimiz var dedi.
Sanders, Amerika'nın sigortaya dayalı sağlık sisteminin servet eşitsizliği konusunda bir sorun olduğunu dile getirdi. Amerikan sağlık sisteminin sigorta şirketlerine milyarlar kazandırmak için tasarlandığını iddia eden Sanders, ulusal sağlık sistemini güçlendirin, daha fazla paraya mı ihtiyacınız var? Para koyun ama Amerikan rotasını izlemeyin diye konuştu.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Ukrayna Savaşı'nda bu ülkeye sunduğu direkt askeri yardımlar ile beraber Amerika'nın askeri masrafları artmaktadır. Bu bağlamda Amerika yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Ukrayna ordusuna Amerika savunma bütçesi kapsamındaki Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi Fonu'ndan 2 milyar dolarlık askeri yardım yapacak. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın duyurduğu 2 milyar dolarlık yardım paketinin detayları açıklandı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada bugün Savunma Bakanlığı Amerika'nın Ukrayna'nın cesur savunucularına verdiği kararlı desteği göstermek ve Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir güvenlik yardımı paketini duyuruyor. Toplamı 2 milyar Amerikan doları olan bu paket, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine yönelik taahhüdümüzün bir parçası olarak Ukrayna güvenlik yardım girişimi kapsamında sağlanmaktadır ifadelerine yer verildi.
Açıklamada yardım paketinde yüksek hareketli topçu roket sistemleri HIMARS için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switch Belt 600, Altus 600, Jump 20 tipi İHA'lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve devam finansmanının olduğu kaydedildi. Öte yandan Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılına binaen yazılı açıklama yaptı. Austin açıklamasında bir yıl önce bugün Rusya, barışçıl ve demokratik komşusu Ukrayna'ya sebepsiz yere ve savunulmaz bir işgal başlattı ifadesini kullandı.
Bakan Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkisinin Ukrayna'nın ötesine geçtiğini belirtti. Amerikan yönetiminin son bir yılda Ukrayna'ya verdiği yardımın 32 milyar dolara ulaştığını kaydeden Austin, 50 ülkenin savunma bakanlarının belirli aralıklarla toplandığı Ukrayna savunma temas grubundaki ülkelerin de Ukrayna'ya 20 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığını işaret etti.
Austin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pervasız, yasa dışı savaşı sadece Ukrayna'nın egemenliğine yönelik, topyekun bir saldırı ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik tarihi bir tehdit değil, aynı zamanda dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir maliyetle inşa ettiği kurallar, kurumlar ve yasalar sistemine doğrudan bir saldırıdır değerlendirmesinde bulundu. Putin'in Ukrayna'nın savunmasının kısa sürede çökeceğini, Amerika'nın kararlılığının sarsılacağını düşündüğünü ancak yanıldığını öne süren Austin, Ukraynalıların bir yıldır ülkelerini savunduğunu ve Amerika'nın da Ukrayna'yı destekleme taahhüdünde bir değişiklik olmadığını vurguladı.
Amerika'da evlilik yaşının yükseldiği, gençlerin ekonomik nedenlerden dolayı aile kurmak yerine birlikte yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Amerika'daki St. Paul Merkez Bankası'nın verilerine göre evliliğin en çok gerçekleştiği 25-34 yaş aralığındaki evlilik oranı düşerken gençler evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih ediyor. Araştırmaya göre genç yetişkinlerin birçoğu büyük borç yüküyle karşılaştığından ekonomik olarak daha zor durumda.
Amerika'da 1960'lardan bu yana ortalama evlilik yaşı hem erkekler hem de kadınlar için sürekli olarak yükseliyor. 1989 yılında ilk evlilik yaşı kadınlarda ortalama 23.8 iken 2016 yılında ise bu 27.4'e yükseldi. Erkeklerde ise ortalama evlenme yaşı 26.2 iken yeni yılda 29.5 yaşa çıktı. Araştırmaya göre evlilik oranları düşmeyi sürdürürken daha fazla sayıda genç yetişkin evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih ediyor. 1989 yılında evli çiftten oluşan hane sayısı %57 iken bu oran bu yılda %37'ye düştü. Diğer taraftan birlikte yaşayan çiftlerin oranı %7 artarak %21'e çıktı. Merkez Bankası'nın araştırmasına göre evli olmayan çiftlerin sayısının artması genç yetişkinlerin boşanmaları ile de doğru orantılı. Bankanın aktardığı son araştırmalara göre Amerika'da giderek artan öğrenci borçları evliliklerin ertelenmesine ya da hiç gerçekleşmemesine neden oluyor. Araştırmaya göre gençler ekonomik durumlarını bir aile kurmaya engel olarak görüyor.
Pentagon, Amerika ordusunda yaygın halde olan intihar krizinin kontrol edilmesi amacıyla Amerikan askerlerini kendilerini öldürmelerini zorlaştırmak için silah kontrol önlemlerinin uygulanmasını tavsiye etti. Pentagon'un intiharı önleme komitesi tarafından geçen hafta açıklanan bir plan uyarınca 25 yaşın altındaki askerlerin Amerika üslerinde silah almaları yasaklanırken diğer tüm askerlerin ateşli silah almalarını tamamlamak için 7 günlük bir bekleme süresiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.
Komite ayrıca Amerikan askeri envanterinden alınan silahları izlemek için bir veri tabanı oluşturulması çağrısında bulundu. Tavsiye bu tür taktikleri yasaklamak için 2013'te Kongre tarafından kabul edilen yasanın yürürlükten kaldırılmasının yanı sıra mühimmat satışlarında bir bekleme süresi gerektiriyor. Ohio State Üniversitesi'nde bir güvenlik uzmanı olan komite üyesi Craig Brine, İntiharı önleme bilimine baktığımızda muhtemelen tüm araştırmacıların üzerinde hemfikir olduğu tek bir şey var
ve bu şey ateşli silahlar gibi son derece ölümcül yöntemlere kolay erişimi yavaşlatmak için, adımlar atmak, hayat kurtarmak için en etkili tek stratejidir.
Komitenin tavsiyelerinin herhangi birinin veya tamamının uygulanıp uygulanmayacağı kararı Pentagon ve Kongre'ye ait olacaktır. Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen Mart ayında danışma komitesini oluşturmuştu. Pentagon, komitenin raporunu not ettiğini ve intiharı önleme hususundaki mevcut yaklaşımını geliştirmek için kullanacağını açıkladı. Bakan Austin, bakanlığın en değerli kaynağının çalışanları olduğunu ve intiharı önlemek ve hayat kurtarmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını vurguladı.
Amerikan ordusunun özel eğitim ve müdahale önlemleri olmasına rağmen aktif görevde bulunan Amerikan birlikleri arasında intihar nedeniyle ölümler 2015 ile 2020 arasında %44 artarak 384'e yükseldi. Gaziler İdaresi'ne göre her gün ortalama olarak yaklaşık 17 Amerikan askeri gazisi kendini öldürüyor. Ayrıca Amerikan askeri üslerindeki mağazaların 2021'de 113 binden fazla ateşli silah sattığı bildirildi. Danışma komitesi orduda meydana gelen intiharlara muvazzaf askerlerin 3'te 2'sinde satılan silahların rol oynadığını söyledi.
Amerika Başkanı Joe Biden tartışmalara yol açan yetkisiz gözetim yasasını uzatmasını Kongre'den istedi. Biden yönetimi Salı günü Kongre'yi büyük tartışmalara sebep olan yetkisiz gözetim yasasını yenilemeye çağırdı ve güvenlik görevlilerinin bunu Çin ve İran gibi ülkeler tarafından yapılan casuslukları tespit etmek veya bilgisayar korsanlarını durdurmak gibi çok çeşitli dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri için kullandığını iddia etti. Beyaz Saray yönetiminin çabaları özellikle sert rüzgarlarla karşı karşıya kalacak. Çünkü birçok cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump'ın güvenlik teşkilatlarına ve gözetimine olan güvensizliğini benimsedi ve bu da bölüm 702 olarak bilinen yasaya uzun süredir şüpheyle yaklaşan mahremiyet savunucularını destekliyor. Bu yasa uzatılmaması halinde 32 Aralık 2023 tarihinde iptal edilecektir.
Casusluk planı 2008 yılında fesat denen dış bilgiler gözetim yasasının 702 maddesi uyarınca oluşturulmuştur ve Amerika'nın casusluk ajanslarına istihbarat amaçları için yabancıların internet iletişim bilgilerini sızarak toplamalarına izin veriyor. Ancak bu plan sonuçta Amerika vatandaşlarının mesajlarının kazara toplanmasına da yol açmıştır. Böylece bu ülke vatandaşlarının mahremiyeti ihlal edilerek bilgilere deşifre olmuştur. Yasaya karşı çıkıp eleştirenlere göre bu yasa tartışmalı bir yasadır. Çünkü federal hükümeti Amerikan vatandaşlarının yabancı hedeflerle temas kurmaları halinde telefon verileri ve mesajlaşmalarına ilişkin bilgileri mahkeme kararı olmadan toplamasına izin veriyor.
Amerika Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın 702. maddesinde ancak Amerikan vatandaşlarının özel olarak hedef alınmasına izin verilmemektedir. Kongre 702. maddeyi Dış Bilgiler Gözetim Yasası'nın bir kısmının 2008 yılında düzeltilmesini onayladı. 702. maddesi Amerika'nın eski başkanı George Bush 11 Eylül saldırılarının ardından İzin verdiği yetkisiz dinleme planında kullanılan gözetim türünü yasallaştırıyor. Amerika Kongresi geçenlerde iki kez bu planı uzatmış olsa da ancak son senelerde iki partinin bu plana destekleri gelen çok sayıdaki eleştirilere göre giderek hafiflemiştir. Aslında Joe Biden yönetiminin 702. maddenin yeniden uzatılması için çabalarına karşı muhalefet ve direncin artabileceği düşünülüyor. Çünkü Amerika Temsilciler Meclisi'nde Adalet Komitesi'ndeki cumhuriyetçileri Donald Trump'ın istihbarat ajanlarına güvenmemesi ve federal polisin yetkisiz gözetimin kullanılmasında geçmişte işlediği hatalarına ortak sayılıyor.
Bu mesele Biden yönetimi yetkililerinin kongreden kendi iddialarına göre hayatı ulusal güvenlik tehditlerine karşı olan 702. madde uyarınca casusluk planının uzatılmasını istemelerine yol açmıştır. Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü ve Başsavcısı kongreye yazdıkları mektupta 702. madde ile elde edilen bilgilerin Amerika vatandaşları ve müttefiklerinin güvenliğini korumakta kilit rol ifa ettiğini bildirdiler. Ancak bu plan ve yasaya karşı çıkanlar, Amerikan İstihbarat ve Güvenlik Servislerinin casusluk girişimlerine vatandaşlık hakları ve mahremiyetlerin sistematik ihlali olarak göstermektedir. Esasında casusluk girişimlerinin de artan ifşaatı ve vatandaşların internet ve temaslarının gözetimi sırasında çok sayıda yapılan hatalar ve elde edilen bilgilerin kötü kullanılması bu bağlamda geniş çaplı itirazlara da yol açmıştır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'i gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.